أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram efendilerimizi daha yakından tanımak, akraba ve hısımlık ilişkilerini onlardan görerek akrabalık ve hısımlık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek arzusuyla hazırlayıp takdim etmeye çalıştığım yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine. Hatırlayacağınız gibi Ayşe annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyor. 11 bölüm Ayşe annemizi görmüştük. 12. bölümden inşallah devam edeceğiz. Yine hatırlayacağınız gibi Ayşe annemizin hayatında bir dönüm noktası olacak. O günden kıyamete kadar Müslüman ile münafığı ayıran çizginin ne ölçüde olması gerektiği noktasındaki bazı netlikler önümüze koyacak olay. Yani iftira, ifk olayı orijinal adıyla. Hadiseyi birkaç bölümdür vermeye çalışıyorum. Bazı tekrarlarla beraber. Çünkü öyle bir olaydır ki bu. Bazı tekrarlar tekrar edilmezse net bir şekilde anlaşılamayacaktır. Geriye doğru özet vermek yerine yeri geldikçe kısa tekrarlarla ilk defa dinleyenler için de olayı inşallah bu bölümüyle de anlaşılır bir halde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Efendim, Ayşe annemiz radıyallahu anha bu elim ifk olayını bizzat kendisi şöyle anlatır. Kaldığımız yerden devam ediyorum efendim. İşte hadiseler yaşanmıştır. Bir şeyler anlattı da önceki bölümlerde devam ediyor. İşte iftiracılar aleyhimde söyleyeceklerini söylemişler. Ordugah çalkalanmış. Vallahi benim bunların hiçbirinden haberim yoktu. Aleyhimde iftira ederek helak olanlar helak olmuş. Efendim, İfadeye dikkat ediniz. Annemizin bizzat kendi ifadesidir. Aleyhimde iftira ederek helak olanlar helak olmuş. Bazı siyasi farklılıklar ve uygulamalar sebebiyle İslam tarihinde bazı hadiseleri birilerinin istediği şekilde anlamak yerine Resulullah Aleyhisselam'ın ashabımla uğraşmayın uyarısına kulak vermek durumundayız. O yüzden kalkıp da kendilerini savunamayacak olan insanlar aleyhine konuşmanın, söz söylemenin, yazı yazmanın ne kadar büyük sorumluluk getirdiği hepimizce malumdur. Dikkatli olacağız. Annemizin bu sözü bizim kulağımıza küpe olacak. Aleyhimde iftira ederek helak olanlar helak olmuş diyor. İşte şu olaydan dolayı, bu olaydan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashab arasında bazen meydana gelen bazı siyasi farklılıklar sebebiyle hakem durumuna geçip sanki o anı yaşıyormuşuz da şu haklı şu haksız diye bir takım yersiz ve mesnetsiz bazı değerlendirmelere girmenin faydası yoktur diye düşünüyor. Bu vesileyle daha dikkatli olmamız gerektiğinin altını sevgili annemizin aleyhimde iftira ederek helak olanlar helak olmuş sözüyle sizlerle paylaşmak istedim efendim. Annemiz devam ediyor. İftiranın en büyüğüne ve en çoğuna girişen de Abdullah bin Übey bin Selül imiş. Malum bu adam münafıkların başıydı. Müslümanların içinde Müslüman göründüğü için Resulullah Aleyhisselam bu tip insanlara nasıl muamele edileceğini, tahammül edilemez bu adama tahammül ederek ne güzel göstermiştir ki aslında bu konunun da hususi olarak paylaşılması lazım ya, fazla ona girmeyeceğim. Annemiz devam ediyor. Medine'ye gelince hastalandım. Yalnız şunu söyleyelim. Annemiz henüz bilmiyor iftirayı. Anlatıyor. Daha sonraki zamanda anlatıyor bunları. Meğer bu sırada iftiracıların uydurdukları iftiralar halkın dilinde dolaşır olmuş. Bu hususta bana hiçbir haber erişmemişti. Halbuki annem ve babam bundan haberdar olmuşlardı. Fakat onlar bana bundan ne az ne de çok hiçbir söz söylememişler ve söz de etmiyorlardı. Hastalığıma annem gelip bakıyordu. Resulullah ise yanıma gelir, selam verir, sadece nasılsın diye sorup giderdi. Bazen hastanız nasıl diye sorarken bazen de o nasıldır, o ne yapıyor diye sorup giderdi. Annemiz Resulullah'ın bu tavrını da bizle paylaşıyor. Diyor ki, oysa ben daha önce de böyle ufak tefek hasta olduğumda Resulullah Aleyhisselam benimle çok yakından ilgilenir, sevgiyle, şefkatle yanımdan ayrılmazdı. Ancak bu sefer benim de haberim yok olup bittiğinden, ben hastayım, sevgiye, şefkate ihtiyacım var. Resulullah Aleyhisselam neden acaba benimle ilgilenmiyor diye üzülürken, meğerse o ne büyük kasırgaların, hortumların, fırtınaların içindeymiş de benim haberim yokmuş diyecek sevgili annemiz. Aradan 20 şu kadar gece geçtikten sonra, evet 20 şu kadar rakamı annemiz veriyor. Hastalığımı biraz atlatmış, toparlanma devresine girmiştim diyor. Daha tam iyileşmiş değil, toparlanma devresine girmiştim. Bir ihtiyacımız için diyor, henüz evlerimizin yanına tuvaletleri yapmamıştık henüz o günlerde. Efendim, Mustafa'nın annesiyle beraber çıktık diyor ihtiyaçtan dolayı. Mustafa'nın annesi Ebu Ruh bin Ebu Bekir'in halasıdır diyor. Yani bu Mustafa'nın annesi Hazreti Ebu Bekir'in halası oluyor. Ebu Ruh bin Abdülmuttalib'in kızı oluyor. Selma bu hanımın adı. Hakkında fazla malumat yok. Bazen az önce ifade ettiğim gibi de okunduğunu görmüştüm. Bu kişi hakkında öyle bir çok fazla malumat yok. Yalnız Ayşe annemizi çok seviyor. Onlarla akraba aynı zamanda. Aleyhisselam'ın halası oluyor. Aleyhisselam'ın kayınpederi oluyor Hazreti Bekir. Onun da halası oluyor bu kadıncağız. Mustafa'nın annesi. Mustafa da onların çocuğu. Demek ki Mustafa Hazreti Bekir'in halasının oğlu olmuş oluyor. Çünkü Mustafa biz az sonra da yine değerlendireceğiz. Onunla beraber diyor Mustafa'nın annesiyle genelde Mustafa meşhur olduğu için, yani Selma yerine, annesi yerine Mustafa'nın annesi ifadesi daha yaygın efendim. Mustafa'nın annesiyle beraber diyor ihtiyaç yerimize diyor gidiyorduk diyor. Giderken diyor Mustafa'nın annesinin eteği takıldı diyor. Düştü diyor, yani eteği takılarak düştü. Mustafa yüzünün üzerine düşsün, kahrolsun diyerek oğluna beddua etti, ilendi diyor. Hani bizde var ya işte bir şey olunca hay Allah belasını versin, hay aksi, hay şöyle, yani iyi değil bunlar ama biz de ifade ediyoruz. Araplarda şöyle bir adet varmış efendim. Yani o günlerde kim hakkında olumsuz şeyler konuşuluyorsa, ismi öne çıktıysa o kahrolsun derlermiş o dönemde. Demek o adetten dolayı efendim mıstah kahrolsun diyor. Mıstah yüzün üzerine sürüsün, düşsün kahrolsun diyor. Ayşe annemiz diyor ki, yani bu kadın da yaşı da bayağı var. Demek ki ey anacığım diyor, sen ne diye oğluna sebbedir kötü söylüyorsun? Olur mu öyle şey diye çıkıştın diyor. Yolumuza devam ettik diyor. O bana cevap vermedi. İkinci kez yine ayağa takıldı, teni diyor, dolaştı diyor. Yine diyor düşecek gibi oldu. Mıstah kahrolsun. Yüz üzeri yere düşsün diye ilendi diyor. Ben tekrar uyardım. Ey anacığım, sen oğluna ne diye beddua ediyor, kötü söylüyorsun? Sen ne kötü söylüyorsun böyle? Bedir savaşında bulunmuş olan bir zatı mı sebbediyorsun sen diye çıkıştım diyor. Evet, böylece Mıstah bin Usase'nin Bedir savaşına katıldığında böylece annemizin ağzından efendim öğrenmiş oluyoruz. Ben öyle deyince diyor, kadıncağız diyor, nihayet dillendi diyor. Bir şeyler söylemiyordu. Vallahi ben ona ancak seninle ilgili şeyden dolayı beddua ediyor, kötü söylüyorum. Bak hele şu taziye, sen onun söylemiş oldukları şeyleri işitmedin mi diye. O da bana çıkıştı diyor. Ben de merak edip sordum diyor. Peki o neler söylemiş? Mıstah akraba ne söyleyebilir ki Ayşe annemiz hakkında? Bunun üzerine Mıstah'ın annesi iftiracıların söylemiş oldukları şeyleri bana birer birer haber verdi. Ben şoktan şoka girdim. Hastalığım düzelmek üzereyken hastalığımın üzerine bir hastalık daha eklendi, katlandı. Eve zor döndüm diyor. Eve zor döndüm. Ve tabii merak ediyor, başka kim var, ne konuşuluyor, ne oluyor. Döndüm, yattım diyor. Hastalığım zaman geçtikçe artmaya başladı diyor. Resulullah Aleyhisselam yanıma girdi. Selam verdikten sonra hastalığın nasıldır diye sordu diyor. Oysa az önce yine söylemiştim bunu. Dedim ya, bazı şeyler tekrar gelecek. Ben böyle diyor hastalandığım zaman diyor bana çok ilgi gösterir, şefkat gösterirdi. Ama sadece hastalığın nasıldır diye sordu diyor. Ben de büyük bir hüzünle, yani duyduğum şeyi diyor ona söylemedim. Ancak bu işi öğrenmem lazım. Nasıl öğreneceğim? Onun yolu da annemin, babamın yanına gitmek. Ben de dedim ki diyor, ya Resulallah, bana izin verir misin ki anne babamın yanına gideyim? Bu hastalığımda biraz da orada yatsam bana izin verir misin dedim. E tabi hedefim diyor Ayşe annemiz, gidip onlardan hakkındaki haberin iç yüzünü öğrenmek, anlamak diyor. Resulullah Aleyhisselam bana izin verdi. Yanıma birini katıp beni babamın evine gönderdi, gidebilirsin diye. Eve geldiğimde annem Ümmü Ruman'ı aşağıda, babamı da evin damında üstünde Kur'an-ı Kerim okur bir halde buldum. Babam diyor sürekli Kur'an okurdu, annem de öyleydi diyor. Benim hasta halimle geldiğimi gören annem telaşla kalkıp, hayırdır inşallah kızcağızım, hoş geldin diye bana yöneldi. Ben de anneme döndüm. Allah seni bağışlasın. Allah seni affetsin. Ne oldu kızım diye sordu şaşkınlıkla. Ben de kırgın bir ses tonumla, halk benim aleyhimde neler söyleyip duruyormuş da siz bana onlardan hiçbir şey söylemediniz, sızdırmadınız. Anneciğim, halkın benim aleyhimdeki söylentileri nelermiş? Nedir bunlar? Olayın iç yüzü nedir? Bir şeyler duydum, tam anlamadım diye anneme sordum. Annem de, ey kızcağızım, sen rahat ol, üzülme. Vallahi bir kadın ki senin gibi güzel ve kocasının yanında da sevgili olsun, onu kıskanmasınlar, onun aleyhinde bir takım laflar etmesinler. Böyle şey pek azdır diye cevap verdi. Şimdi burada bir şerh diyebileceğimiz ekstra malumat paylaşmak istiyorum efendim. Kaynaklarda geçen bir cümle beni çok düşündürdü. O cümleyi sizlerle şu an paylaşmadım. Bazen bir olayı anlatırken bazen öyle bir cümle gelir ki o cümleyi böyle piyasaya sürmek ciddi sorumluluk ister. İyi araştırmak lazım. O cümle işte Hazreti Ayşe annemizin annesi olan Hazreti Ümmü Ruman ağzından gelir. Yani ona atfedilir. İşte az önce ifade ettiğim cümle arasında bir de şunu söyler. Yani senin bir de bir sürü kumaların var. Kuma yani diğer hanımlar. Yani işte böyle olsun da hakkında söz söylenmesin hiç olur mu? İfadesinin Umurman gibi bir hanımın ifade ettiğini düşünmüyoruz efendim. Bu vesileyle böyle yazan çizen kardeşlerimize de burada bir mesaj da vermek istiyoruz. Neden böyle söyledim? Şimdi Umurman hayatını müstakilen okurlarsa hiç kimse aleyhine konuşmayan mübarek bir hanım olduğunu görürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında cennetlik bir hanım görmek isteyen Ümmü Ruman'a baksın buyurmuş. Bu öyle bir hanımdır o. Ayşe annemizin annesi. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın da kayınvalidesi oluyor bu hanım. Aynı zamanda bu iftira atıldığı zaman ki az sonra bazı ifadeleri sizlere yine paylaşacağım. Hatta bazı ifadeleri olduğu gibi okumak da istiyorum. Konuşmak yerine bazı ifadeleri. Bu ifadeler arasında Ayşe annemizin kumaları dediğimiz kuma yani Aleyhisselam'ın diğer eşleri onların hiçbirinin Ayşe annemiz aleyhine tek bir söz söylediğini görmüyoruz efendim. Dost düşman hiçbir kaynakta böyle bir ifade yok. Yani Umurman radıyallahu anh'ın böyle bir şey söyleyecek bir önünde bir şeysi yok. Dolayısıyla muhtemelen rivayetler arasına karışarak gelmiş bir cümle olduğunu düşünüyoruz. Yani senin gibi bir hanımın bir sürü kuması olsun da efendim sen de çok sevilesin de senin hakkında sözler söylenmesin. Çünkü onun hakkında sözleri söyleyenler kumalar değil efendim. Hatta bir tanesini göreceğiz. Annemizi çok ciddi savunacak. Dolayısıyla burada yani diğer tüm Aleyhisselam'ın kimlere sorduğu, kimler ne cevap verdiği bunların tamamı kaynaklara geçmiş değil. Öne gelen bazı rivayetler var. Onları sizlerle inşallah paylaşacağım. Yani bu aynı zamanda Allah muhafaza böyle tatsız bir hadiseyle bir iftirayla karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir yöntem takip etmeliyiz? Yöntem nedir? Usul nedir? Uslup nedir? Bunları görmüş olacağız. Kaldı ki bu iki dönemdir süren bir akrabalar gördük. Şimdi hısımları görüyoruz. Ben buna iki tane dönem, iki devre, sezon ifadesini kullanmak istiyorum. Buradaki hedefimiz bizim olayları ya da şahısların tüm hayatlarını anlatmak değil, hısımların Resulullah Aleyhisselam'la, Resulullah Aleyhisselam'ın da hısımlarla olan münasebeti kısmını paylaşmaya çalışıyoruz. En yakın hanımı oluyor Ayşe annemiz. Efendim Resulullah Aleyhisselam'ın az sonra yine söyleyeceğim inşallah. Yani bu konuda annemizin babasına annesine yani kayınpederine kayınvalidesine bu konuda tek bir soru sorduğuna ilişkin bir rivayete ben rastlamadım. Direkt yoktur diyemem ama yoktur diyesim de geliyor. Çünkü bu ailenin böyle bir yanlışa düşmesi asla mümkün değil. Ama Aleyhisselam elbette ciddi anlamda soruşturacak. Ailemiz hakkında, yakınlarımız hakkında Allah muhafaza bu tarzda bir iftiraya maruz kaldığımızda, böyle bir sözleri işittiğimizde taşkınlık yapmayacağız, delilik yapmayacağız ya da hiçbir şey olmamış gibi de davranmayacağız. Resulullah Aleyhisselam'ın tavrı, tarzı çok önemli. Bak Aleyhisselam önce bir mesafe koydu. Ya bunu inkar edemeyiz yani. Aleyhisselam hanımlarına karşı anlayışlıydı. Tabii ki anlayışlı benim peygamberim. Tabii ki bize örnektir Resulullah Aleyhisselam. Ama böyle bir hadise konuşulunca Aleyhisselam Ayşe annemize ufak bir tavır koyduğunu görüyoruz. Çünkü Ayşe annemiz diyor ki ben hastalandığım zaman Aleyhisselam daha önceleri benimle şöyle ilgilenir, böyle ilgilenir, halım hatırımı sorar, yanımdan ayrılmazdı diyor. Ama bu iftira olayındaki hastalığım esnasında diyor, bana diyor çok diyor resmi davrandı diyor. Şimdi çünkü soruşturma sürecinde belli bir ciddiyet gereklidir. Hanım da olsa, eş de olsa, çocuk da olsa, hangisi olursa olsun soruşturma sürecinde başkalarına uyguladığımız şeyi buraya da uygulanması gerektiği noktasında Resulullah Aleyhisselam'ın örnekliği örnek ve berrak bir şekilde elimizdedir, önümüzdedir. Acele etmeyeceğiz, ileri geri konuşmayacağız ama kaynaklarda gelse bile bazı ifadeleri de süzgeçten geçireceğiz. Çünkü konuştuğumuz şahıslar herhangi kişiler değil. Resulullah'ın hane halkıdır, ehlidir, en yakınlarıdır. Her sözcüğü iyi seçmemiz, süzmemiz gerekmektedir bu yüzden. O yüzden Hazreti Ümmü Ruman radıyallahu anha efendim diğer annelerimiz aleyhinde söz söyleyecek bir hanım değil. Kaldı ki az sonra yine göreceğiz. Diğer hanımlar da Ayşe annemiz aleyhine bir şey söylememişler. Yani bu sözü gerektirecek bir hadise olmadığını sizlerle şu anda paylaşmaya çalıştım efendim. Evet. Annesiyle konuşuyor önce. Efendim. Annesi yani o kısım elbette ki ifade ediliyor. O doğrudur. Yani senin gibi güzel ve kocasının yanında sevgili olsun da onu kıskanmasınlar birileri. Aleyhine laf etmesinler. Bunlar hep oluyor diyor. Yani başka bir şey diyemiyor kadıncağız. Ne desin yani sonuçta? Annedir bu da. Ayşe annemiz diyor ki Subhanallah. Demek halk benim aleyhimde böyle bir takım kötü şeyler söylüyorlar. Konuşuyorlarmış ha. Bu nasıl olur? Efendim, annesine soruyor. Annesi önce, efendim senin gibi birisi hakkında yani kıymetlisin, değerlisin, eşin de değerli, çevren de değerli. Birileri belki böyle şeyler konuşur diye onu biraz teselli etmek istiyor. Ayşe annemiz sıkıca irdeleyince neler konuşuluyor, ne olmuş, olay nedir diye soruyor. Annesi de söylüyor işte. Olay işte Mıstarakoğulları gazvesi diğer adıyla efendim Müreisi gazvesi yani Müreisi suyunun başında oldu. Mıstarakoğulları kabilesiyle oldu. Savaştan dönüş esnasında bunu iki ders daha önce görmüştük. Ayşe annemiz bir ihtiyaçtan dolayı geri kalmıştı. Onu orduya Hazreti Safvan bin Muattal vazifeli olarak yetiştirmişti ve ondan sonra birileri dedikodu yapmışlardı. O sahneye biraz daha, bir kez daha gireceğim. Sanırım daha iyi anlaşılır inşallah. Tabii Ayşe annemiz annesinden bunları öğrenince yani Subhanallah diyor tabii. Subhanallah. Demek halk benim aleyhimde böyle bir takım kötü şeyler söyleyebiliyorlar ha. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur diye çok kötü oldum diyor. Anneme tekrar peki babamın bundan haberi var mı diye sordum diyor. Yani sorarken bile edepli hanım yani ifadeyi de zor kullanıyor. Peki diyor benim babam Ebu Bekir'in bundan haberi var mı? Annem evet kızım var diyor. Ben daha da kötü oldum ve korkuyla bir kez daha sordum. Peki Resulullah Aleyhisselam'ın haberi var mı? Annem, evet kızım. Onun da haberi var diye cevap verdi. Ve bu cevap, dünyaları başıma yıktı diyor sevgili annemiz. Evet efendim, oldukça zor anlatılır, zor anlaşılır bir olayı. Yani paylaşmak durumundayım. Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken Peygamberimiz Aleyhisselam'la o güzel ilişkisini, diyaloğunu, iletişimi paylaşırken elbette ki ifk olayı bu paylaşımın zirve noktasıdır. Dolayısıyla böyle bir şey yokmuş gibi geçemezdim. Birkaç kelimeyle söylesem bir şey anlaşılmazdı. O yüzden biraz ayrıntıya girmek durumunda kaldım. Hanımıyla, erkeğiyle, geliniyle, damadıyla, kayınpederiyle, kayınvalidesiyle, yani her birimizin, yani Allah muhafaza diyelim, başımıza gelebilecek, yani birileri böyle iftira atabilecek konumlarda bir Müslümanın takılması gereken tavrı üzerine yani yorumlaması gerekir diye düşünüyoruz. Ve bir kez daha o ifadeye dönüyorum. Annemiz annesiyle konuştuktan sonra, Ayşe annemiz kendi annesiyle konuştuktan sonra hadiseyi öğrendikten sonra zaten şok yaşıyor. Arkasından da yüreği titreyerek adeta kekelercesindeki Hatibe annedir. Baba deken yani ebi ebu çok zor ifade kullanıyor ve babamın bundan haberi var mı diye soruyor. Annesi evet var diyor. Ürperiyor ve bir adım daha atıyor. Peki Resulullah Aleyhisselam bundan haberi var mı? Annesi evet kızım onun da haberi var diyor. Ayşe annemiz diyor ki gözlerim bir anda diyor depolar patlar gibi yaşlarla doldu, hıçkırdım, çok kötü oldum diyor. Öyle ki benim diyor geldiğimi görmeyen babam, çünkü o Kur'an-ı Kerim okumaya oturduğumu hiçbir şey görmez. Ben demek öyle ağlamışım ki sesimden dolayı efendim babam işitiyor, bana sormak yerine ben öyle ağlıyorum ki diyor bana soramıyor, anneme dönüyor, ne oldu? Bunun hali ne böyle? Bu kız niye ağlıyor diye soruyor. Ve annem de kendisi hakkındaki söylentilerden haberi olmuş diyor. Annemiz baba evinde o gece diyor sabaha kadar ağladım diyor. Ne gözümün yaşı diniyor ne gözüme uyku geliyor diyor. Ağlıya ağlıya sabaha çıktım. Babamla annem diyor benim öleceğimi zannettiler ağlamaktan. Yanımdan bir an olsun bile ayrılmadılar. Evet. Şimdi iyi anlaşılması lazım. Yani Aleyhisselam'ın hoşgörüsü, anlayışı çok öne çıkarıldı. Ki hoşgörülüdür sallallahu aleyhi ve sellem anlayışlıdır. Ancak bir hadise meydana geldiğinde o hadiseye karşı öyle bir şey olmamış gibi, duymamış gibi, görmemiş gibi davranmamıştır hiç. Yani kendi şahsı için, nebilik vasfı için, getirdiği mesaj için, ümmetine yansıması noktasındaki mesajlar için, belki birçok şey için efendim neyin nasıl olacağı, ne şekilde hareket edileceği noktasında da sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek. O yüzden böyle bir hadiseyi duyduğunda o annemizi, hanımı sonuçta tanıyor. Hazreti Bekir ile zaten beraberler sürekli. Annemizin annesi Ümmü Ruman'ı iyi tanıyor. Aileyi iyi biliyor. Bunlarla çok sıkı fıkılar. Ayşe annemizin böyle bir şey yapmayacağını da çok iyi biliyor. Hatta daha sonra göreceğiz. Yani bu iftira diye adı karışılan Hazreti Safvan bin Muattal ki o da Resulullah'ın yakınlarından sevdiği birisidir. Böyle bir şeye asla ihtimal vermiyor ama olayı soruşturma aşamasında efendim biraz resmi durduğunu, adeta annemize tavır koyduğunu görürüz. Yani eve girip de bağırıp çağırarak ne biçim kadısın, başımı derde düşürdün. Tamam böyle bir şey yapmıyorsun ama niye bu açığı verdin? Niçin bunlar konuşuyorlar diye. Onu üzmemiş, kırmamıştır. Bu doğrudur. Ama annemiz diyor ki ben daha önce hasta olduğumda ondan gördüğüm şefkati bu sefer diyor görmemiştim. Kaldı ki bu sefer diyor hani hastayım, iyi de hastayım diyor. Şefkate ihtiyacım var. Ancak Resulullah'tan müsaade isteyip baba evine, anne evine gidip oradan durumu, aslını en yetkili ağızdan, yani en sıhhatli, en sağlam yerden öğrendikten sonra nasıl bozulduğunu, helak olduğunu söylüyor annemiz bize burada. Bunun yanında unutulmaması gereken bir şey daha var. Baba evinde hasta yatarken Aleyhisselam'ın yanına geldiğini, yine öyle resmi durduğunu bu sefer bir kez daha ve dikkatle gözlüyor. Son derece üzülüyor. Ancak iyi anlamak lazım. Böyle zamanlarda çok konuşmamak gerekir. Biz onu görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam sadece hastamız nasıl, o nasıl, nasılsın, o kadar. Annemizin verdiği cevap sadece elhamdülillah. Bu da o kadar. Nasıl olacağım? Duydun işte, helak oldum, mahvoldum. Senin bakışların bile beni üzüyor. Benimle ilgilenmiyorsun. Onlara inanmış gibisin gibi çıkışlar yapmıyor. Aleyhisselam da hasta bir hanıma, hasta olduğu için muhtemelen, yani olayı sormuyor. Böyle düşünün, 20 gün geçiyor, bir şey sormuyor Aleyhisselam hanımına. Ortalık çalkalanıyor. Yani öyle kolay bir şey değil. Bile bir an duyuldu, eve geldi, ortalık daha tadisesi yok zaten. 20 gün boyunca Aleyhisselam bir şey sormuyor. Tabi araştırılıyor. Annem Hazreti Ayşe anne anlatıyor tabi hadiseleri bize. Gelen giden diyor, hep aynı konuyu konuşuyordu diyor. Hastaya ziyaretine geliyorlar. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman bize bir örnek verir. Bu alanda, bu tarzda en son örnektir bu. O diyor ki, Ayşe diyor, kızım rahatsızdı. İşte bu hadiseleri duydu, iyice rahatsız oldu. Biraz toparlanır gibi olmaya başladı. Oturmuştu diyor. Konuşurken diyor, Ensar kadınlarından biri içeri girdi diyor. Daha selam verir vermez diyor, Allah filana yapacağını yapsın, filana da yapacağını yapsın diyerek beddua etti diyor. İsim veriyor. Kendisine sen niçin böyle söylüyorsun diye soruluyor. Niye böyle durduk yerde birilerine beddua ediyorsun? Efendim, kadın, o adını andığım kişi de ortada dolaşan söylentileri çıkaran ve yayanların içinde idi diyor. Kendisine neymiş o söylentiler diye sorulunca kadın şöyle diye Resulullah Aleyhisselam'ın pak annemize, hanımına atılan iftirayı biraz daha farklı ve ayrıntılı, çirkin boyutuyla demek anlatıyor. Ayşe annemiz bir kez daha şok geçiriyor. Biraz daha, çünkü çirkince kötü şeyler anlatılıyor. Annemiz diyor ki, bunu babam Ebu Bekir işitti mi diye soruyor. Tekrar. Demek hangi konuysa, bu sefer hangi boyutuyla anlatılıyorsa. Evet, işitti diyor kadın. Peki Resulullah Aleyhisselam da işitti mi bunu diye soruyor. Evet, o da işitti. O da bu durumu biliyor. Ayşe annemiz titriyor. Arkası üzere düşüp bayılıyor. Evet. Bir Müslüman hanımın kaldıramayacağı bir yüktür bu. Öyle ki düştüğü yerden kaldıramıyorlar da üzerine örtüyorlar elbisesiyle. Bütün bunlar böyle yaşanıyor. Peki. Bundan önceki dersimizde soruşturma örneklerini vermiştik birkaç tane. Onların bazılarını tekrar, çünkü iş iyi anlaşılsın diye, bazılarını da yeni olarak bazı rivayetleri vereyim. Ayşe annemiz diyor ki, bu iftira olayı sebebiyle vahyin gelmesi gecikince Resulullah Aleyhisselam durumu asabına danıştı diyor. Yani istişare ediyor Aleyhisselam. Annemiz ısrarla vahiy bekliyor. Onu da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Bu konuda çok güzel şeyler söylüyor. Annemiz birkaç kişiyi örnek veriyor bize. Onun verdiği örnekleri paylaşayım. Hazreti Ömer'e soruyor aleyhisselam. Bu iş hakkında ne dersin ey Ömer diye. Aleyhisselam Ayşe annemizin bundan beri olduğunu biliyor. Ancak iki şeyle karşı karşıyayız efendim. İyi anlaşılması lazım. Bir, Resulullah devletin başındaki kişidir. İki, bu hanımın kocasıdır. Yani eşler arası ilişki, aile hukuku boyutuyla bunu soruşturmak durumunda. Ama diğer taraftan devletin başındaki kişi olduğu için de böyle bir hadise meydana gelince nasıl bir yol, yöntem takip edilir? Muhtemelen bize böyle bir örnek veriyor diye düşünüyoruz. Hazreti Ömer'e soruyor. Az önce söyledim. Hazreti Ebu Bekir'e ve hanımı Ümmü Ruman'a yani kayınvalidesine, kayınpederine sorduğuna ilişkin tek bir rivayetin olmadığını söyledim. Hazreti Ömer'in verdiği cevap önce soruyla başlıyor. Ey Allah'ın Resulü, onu sana kim nikahladı? Tabii burada şimdi bir ara cümle gerekiyor, izah gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, benim evliliklerimde, kızlarımın evliliği de Allah'ın emriyle olmuştur. Buhari hadisidir bu. Buhari Müslim hatta. Benim evliliklerimde kızlarımın evliliği de Allah'ın emriyle olmuştur. Yani Allah-u Teala şu kadını al diyor Aleyhisselam, onu alıyor. O yüzden Resulullah niçin çok evlendiği konusunda araştırma yapanlar şu hadisi başa koysalar ne güzel olacak. Yok himaye için, yok şunun için, bunun için, subhanallah ne sıkıntıya giriyoruz. Allah-u Teala al diyor da alıyor. Yani Resulullah savunurcasına yani böyle yanlış yapmış da veyahut da bakınız bu bir iman meselesidir. Resulullah Efendimizin çok evliliğini İslam'a gönül vermeyenlere izah edemezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Bir faydası yoktur. Ama Resulullah'ı seven insan için onun çok evliliği onun önünde problem değil zaten. Yani daha ziyade böyle İslam'ın hassasiyeti olmayanlar, yaşayışı olmayanlar efendim bir de sözüm ona yani güya hakkı öğrenmek adına, doğruyu öğrenmek adına bu işe girişiyorlar. Sanki İslam tarihindeki her şeyi güzelce öğrendiler de sıra buraya gelmiş gibi. Öyle hassas noktalarda Resulullah Aleyhisselam'ın çok evliliğini, evliliğin sebeplerini, hikmetlerini ne kadar anlatsanız hele hele günümüzün insanın anlaması çok zor. Bunu beklemeyin böyle bir şey. Ama şu hadisi söyleyip geçin. Aleyhisselam buyuruyor ki benim evliliğimde kızlarımın evliliği de Allah'ın emriyle olmuştur. Mesela aslında bu kadar basittir yani. Biz niye evlendiği sorusu yerine nasıl geçindiğe bakarsak çok güzel şeyler çıkarırız. Nasıl geçindiğe ben de şu anda sizlerle onu paylaşıyorum. Yani Aleyhisselam Ayşe annemizle şundan dolayı evlendi diye bir ifade kullandığımı hatırlamıyorum. Bakın 11 bölüm sizlerle paylaştım. 12. bölüm paylaşıyorum ama öyle bir cümle kullandığımı hatırlamıyorum. Şimdi Hazreti Ömer'in sorusu bize bunu aklımıza getiriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Onu sana kim nikahladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e soruyor. Ondan soruyla cevap veriyor. Aleyhisselam'ın cevabı aziz ve celil olan Allah nikahladı buyuruyor. Hazreti Ömer hemen cevap veriyor. Ömer el Faruk bu. Mübarek. Radiyallahu anh. Peki onun hakkındaki bir şeyi Allah'ın sana gizleyeceğini mi sanıyorsun ya Resulallah? Haşa. Bu büyük bir iftiradır. Bühtandır. Apaçık bir iftiradır diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani onu madem sana Allah nikahladı, Allah onun hakkında olumsuz bir şey olsa senden gizler mi? Yani sana haber vermez mi diye çok tatlı güzel ifade kullanıyor ki bu ifade Ayşe annemizin kulağına gidince gözleri doluyor. Hazreti Ömer'e dua ediyor. Hazreti Osman'a soruyor aleyhisselam ne dersin bu işe diye. Haşa diyor. Haşa. böyle kıpkırmızı oluyor edep ve haya incisi Hazreti Osman. Haşa haşa, alçakça bir iftira. Allah Teala seni böyle pisliklerden korur ya Resulallah. O da onu söylüyor mübarek. Hazreti Ali'ye soruyor aleyhisselam. Haşa diyor. Büyük bir iftira ve apaçık bir bühtan diyor. Ve Hazreti Ali devam ediyor. Ya Resulallah, Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz. Ancak Allah sana dünyayı daratmamıştır. Ondan başka kadın da vardır. Ondan başka kadın da vardır. Kadın yok mu? Yani sadece o mu var derecesine? Ondan başka kadın da vardır. Bununla beraber sen bir de onun hizmetçisi olan kadına sor. O sana doğrusunu söyler diyor. İşte burada Hazreti Ali Efendimizin Ayşe annemiz aleyhine söz ettiği yok. Ancak Ayşe annemizi en yakından tanıyan da Hazreti Ali Efendimiz aslında. Yani sadece iftira demesi belki yeterliydi. Burada Hazreti Ali Efendimiz onu iftira diyor, apaçık bühtan diyor. Ondan sonra Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz diyor. Ama arkasından da Allah sana dünyayı daraltmamıştır. Ondan başka kadın çoktur ifadesi, kadın yok mudur ifadesi Ayşe annemizin kulağına gidince çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Şimdi efendim, söylenmişse bir söz, bunu saklamayacağız. Yani nasıl çözeceğiz, anlayacağız meseleyi ve hangi anda biz ne ifade ederiz fakat karşıya nasıl anlaşılırın ölçüsüdür bu. Hazreti Ali Efendimiz ne söylediğini bilmeyen bir adam değil. Büyük bir sahabedir. Resulullah'ın amcası oldur ve Resulullah'ın dizi dibinde büyümüştür. O söyleyeceği sözü seçerek söyler, bilerek söyler. Ancak Resulullah'ın böyle çok üzüldüğünü, yani bu kelimeyi sevmeyerek kullanayım, adeta perişan olduğunu görünce ona olan o merhametinden, saygısından, sevgisinden dolayı efendim Allah sana dünyayı daraltmamıştır. Ondan başka kadın mı yok ifadesini kullanıveriyor. Ayşe annemizin aleyhinde değildir. Ancak diğer taraftan da Ayşe annemiz en zor zamanda hani denize düşen yılana sarılır derler ya, herkesten bir medet bekliyor. Güzel ifade bekliyor. Hazreti Ali baştan çok güzel ifade kullandı ama ifade içerisine bu cümleleri de sıkıştırdığı için Ayşe annemiz Hazreti Ali Efendimiz'e tavır koydu arkadaşlar. Evet. Hem öyle ki bu gerçekten üzerinde durulması gereken ve kadınlara konuşulurken hele biraz da böyle konularda sözlerimizi seçmemiz gerektiğinde belgesidir. Burada Hazreti Ali Efendimiz'in bir kastı yoktur ama Ayşe annemiz sözden alındı. Çünkü o durumda olan her hanım bu sözden alınır. Sözün sahibi kim olursa olsun. Hem öyle alındı ki annemiz bir daha Ali adını kullanmadı hiç. Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın vefat hastalığı esnasında, biliyorsunuz ki daha önce bunu ifade ettim sizlere, Meymune annemizin odasındayken Aleyhisselam hastalanmış, sonra süratle ağırlaşmıştı. Hanımları topladı, çağırdı işte. Bakımını, hasta olarak yatmak istediği yerin Ayşe annemiz odası olmasını istediğini, efendim gönül rızasıyla onların izinlerini istedi, rızalarını istedi. Efendim hepsi rıza gösterdiler. Ayşe annemiz diyor ki, Resulullah Aleyhisselam diyor o hasta haliyle bir tarafına diyor amcası Abbas, bir tarafına diğer bir adam girdiler ve Resulullah'a odama getirdiler diyor. Bu bir adam dediği Hazreti Ali Efendimiz. Ali ismini kullanmıyor daha annemiz. O yüzden Hazreti Ali ince insandır, kibar insandır, kaba değildir. Hedefi de kabalık değil. Ancak böyle bir noktada efendim ne kadar ince, kibar olursak olalım, hassas durumda hanımlarla ilgili konuşma esnasında aynı şey erkeğe de geçerlidir. Yani Şimdi beni dinleyen şu anda hanımsa bunları erkeğinden, kocasından, babasından, oğlundan beklemezsin. Beni şu an dinleyen erkekse hanımından, kızından, gelininden beklemesin böyle bir şey. Biz onlara karşı erkek olarak nazik olmak durumundayız. Resulullah bize en güzel örnek. Eğer hanımsa dinleyen, işte Hazreti Ayşe annemizi gördüğümüz gibi, daha önce Hatice annemizi genişçe gördük. Hassas, kibar, nazik olmak durumundayız. Yani sürekli anlayış bekleyen değil, anlayışlı olan olmak durumundayız. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözü Ayşe annemizi bu şekilde yaralamıştır. Ama Aleyhisselam tabii bunu dikkate alıyor. Efendim Ayşe annemizin hizmetini gören Berire'yi çağırıyor. Berire bu kızın ismi. Ve Resulullah soruyor. Ey Berire, Ayşe'de seni şüphelendirecek bir şey gördün mü diye soruyor. Berire hayır diyor. Hayır, hayır, hayır, hayır. Ve Berire çok şey bir hanım, yani bu konuda hassas duruşlu bir hanım. Ayşe annemizin efendim hizmetini görüyor. Seni hak ve gerçek din ve kitap ile Resulullah olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki benim onda kusur olarak görebileceğim bir şey yoktur. O masumdur. Ey Allah'ın Resulü. Bu bir iftiradır. Ancak illaki bir kusur arıyorsanız, yani bir kusurunu soruyorsanız, genç bir hanım diyor o, sıcakta hamur yoğururken diyor, uykusu gelir, keçiler de gelip o hamuru yerler diyor. Tabii sürekli böyle olmuyor da yani, bunu söylüyor Resulullah Aleyhisselam'ı en zor zamanında tebessüm ettiriyor. Yani illa hata arıyorsan hatası budur diyor yani. O genç hanım işte sıcakta hamur yoğuruyor. Yoğurma esnasında uykusu geliyor. İşte keçiler gelip diyor hamuru yiyorlar diyor yani. Bu rivayeti alan da bazen ben okudum böyle. Bazı hatipleri dinledim işte. Ayşe annemiz işte kardeşlerimiz diyor. İşte hamur yoğururken uyurdu. Keçiler gelip hamuru yerdi. İşte sanki öyle bir cümle kullanıyor ki yani sürekli böyle olurdu. İyi de bunlar peki... Bunlar hiç ekmek yemiyorlar mıydı yani? Bütün hamuru keçiler mi yiyordu? Yani hiçbir hanım böyle yapmaz yani. Dikkatli olmak zorundayız. Konuştuğumuz, paylaştığımız kişi kim? Kimi konuşuyoruz? Ucu nereye dokunuyor? Her sözü, her kelimeyi seçmek zorundayız. Onca dikkatlerime rağmen mutlaka sizin dikkatinizi çekmiştir kıymetli dinleyenlerim. Ben kim bilir ne kadar bazen böyle sivri şeyler söylemişimdir. Allah bizi affetsin. Bir kastımız yok ama insan söyleyiveriyor. Evet. Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh. Onun hanımı Ummu Eyyub Fatma'ya Hazreci'ye kocasına diyor ki ey Ebu Eyyub, halkın Ayşe aleyhinde söylemiş olduğu şeyleri işittin mi, duydun mu diye soruyor. Ebu Eyyub radıyallahu anh evet maalesef işittim. Onların hepsi yalandır, uydurmadır, iftiradır. Ey Ummu Eyyub, sen böyle bir kötülük işler misin, yapar mısın böyle bir şey sen? Kadın da Ummu Eyyub da haşa, hayır, vallahi ben katliyim böyle bir şey yapmam deyince, Eyüp Sultan, sen böyle olunca vallahi Ayşe senden daha hayırlıdır diyor. Ayşe senden daha hayırlıdır. Yani aleyhisselam, gerçekten çok güzel bir soruştururken şeyler çıkıyor önümüze. Efendim, Ayşe annemize iftira atıldı. Resulullah aleyhisselam efendim bunları soruşturuyor. Henüz ayet-i kerime gelmedi efendim. 20 gün geçmiş. Artık 20 gün üzerine şu anda gidiyoruz. Yani Ayşe annemizin 20. gün haberi oldu. Daha var ayetlerin gelmesine. Ayetlerin gelmesine var ama bugün bana ayrılan süre burada doluyor efendim. Bu bir radyo programı. Zamana uymak durumundayız tabii ki. İnşallah diğer bölümlerini yine sizlerle paylaşmayı umut ediyoruz. İnşallah yine beraber olacağız. Ancak sözleri bu sefer şöyle bitirmek istiyorum. Olumsuz bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda ağzımıza sahip olalım efendim. Ağzımıza sahip olalım. Dilimizi tutalım. Söz silahtan çıkan mermi gibidir. yaydan çıkan ok gibidir. Çıktı mı geri gelmez. Ağzımızdan çıkan söze mutlaka muhakkak sahip olalım. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor Resulullah Aleyhisselam ve onun ashabı en güzel örneğimizdir diyor. Örnekleri örnek almak arzusuyla efendim.